Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 7 Eylül 2018 Cuma günündeyiz. Bir haftanın sonuna geliyoruz. Tahran'da üçlü zirve vardı. Herkesin dikkatini topladığı o zirvede neler olduğuna bakıyoruz. Bugün daha yeni bitti. Basın toplantıları tamamlandı. Değişik, çok ilginç bir zirve oldu. Farklı noktalar var. Size sıcak sıcak aktarmaya çalışacağım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde buluştu. Basına kapalı olacaktı ama olmadı. Kimi iddialara göre bir hata yüzünden yanlışlıkla yayınlandığı iddiası var. Kimileri bunun bilinçli olarak yapılmış olabileceğini söylüyorlar İranlılar tarafından. Bilmiyoruz tabii, henüz kokusu çıkacak bütün bunların ama önemli bir zirveydi. İdlib'deki El-Kaide ve IŞİD unsurlarının artık nihayet temizlenmesi vakti gelip çattığında Astana sürecinin ortakları olarak üç ülke ne yapacak? Bütün gözler bu yüzden buna çevrilmişti. Dünyadan başlıklarım da olacak ama tabii bugün İdlib'i konuşacağız. Programın ikinci yarısında 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden Cahit Dile'ye bağlanacağız ve soracağız bu zirvenin sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini, bundan sonra neler olabileceğini birlikte anlamaya çalışacağız. İlk yarıda da dünyadan size başlıkları özetlemeye çalışacağım. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi izleyebilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamalarından da bizi izleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Tahran zirvesi, üçlü zirve. Öncesinde Ruhani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. İkili görüşmeler yapıldı, pozlar verildi. Samimi pozlar verildi demek gerekiyor. Vladimir Putin'le Erdoğan'ın görüşmesinin 45 dakika sürdüğünü görüyorum. Ayrıca Türk heyetinde yer alan diğer isimler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı heyette. Zirvede önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani söz aldı ve başladı. Ev sahibi ülke olarak Suriye'de terörizmle mücadele için buluşma ne geçmişte ne gelecekte kendi kararımızı kabul ettirmek üzere olmamıştır. Suriye halkı dostumuzdur. Bazı ülkelerin terörizmle ilgili endişelerini anlıyoruz ama bunlar için en iyi yöntemin Suriye hükümetiyle organize olmadan doğrudan müdahalenin krizde ne de olacağını biliyoruz dedi. İşgalci unsurları sorumlu tuttu. Daha sonraki sözlerinde açıkça ABD ve Siyonist rejim dedi, terörizmi destekliyor dedi, hengame yaratıyor dedi, işledikleri suçları değiştiremezler dedi. Suriye'de kalıcı barışa ulaşılması gerektiğini vurguladı. Libya'dan örnekler verdi. Yabancı askeri güçlerin Suriye topraklarından çıkması gerektiğinin altını çizdi. Ve daha sonra da görüşmeler bitecek, mesajlar verilecek denilirken birdenbire işler değişti ve karşılıklı biraz böyle atışmavari bir üslupla diyelim, farklılıkların öne çıktığı mesajlar verildi. Şimdi tabii burada Hasan Ruhani'nin kanunsuzca uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ni kastederek buradan çekilmeleri gerektiği, Suriye'nin geleceğinde her türlü rolün Suriyelilere ait olduğu vurgusu dikkat çekti ama daha sonra birdenbire canlı yayında bir ortak bildiri, bu arada iki tarafın dışişleri yetkililerinin hazırladığı bir 9 sayfalık birazdan ortak bildiriyi de aktaracağım size. Ortak bir metin var idi ama o metin metne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itirazlar geldi. Öncesinde Vladimir Putin'in açıklamaları var. İdlib'de provokasyon hazırlığı olduğunu söyledi. Terörist tehdidin başta İdlib olmak üzere devam ettiğini altını çizdi ama gereken koşulların artık ulaşıldığı ve hani İdlib'in kurtarılmasının gerektiğini belirtti. Özellikle sivillerin altını çizdi. Sivillerin durumunun, çok sayıda sivil var. Bu nedenle buradaki teröristlerle mücadelede bunun da hesaba katılması gerekiyor vurgusu yaptı. Dediğim gibi iş Erdoğan'a geldiği zaman Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğünden falan söz etti Cumhurbaşkanı. Ardından meseleyi ateşkese getirdi ve Nusra, HTŞ ve diğerlerine, Nusra dediği El-Kaide tabii ki, BM kararlarına göre de El-Kaide ile mücadele edilmesi gerekiyor. Onlara silah bırakma çağrısı yapalım ifadelerini kullandı. Tabii Türkiye'ye yönelen göçten bahsettiğini de anımsatmak gerekiyor. Göç ve ilticadan bahsettiğini anımsatmak gerekiyor. Tabii burada Rusya Devlet Başkanı'nın çıkıp ateşkesten ilk önce bahsettiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsettiğinde burada teröristlerin bulunmadığından hareketle bu ateşkesi konuşmanın bir manası olmadığı, teröristleri temsil eden kimse yok burada şeklinde ifadeleri vardı. Daha sonra tabii ortak bildiriyi yayınladı taraflar. Vladimir Putin'in koşulsuz önceliğimiz Suriye'de terörizmin tamamen bitirilmesi. Şu anda önemli olansa İdlib'deki militanların buradan atılması, kovulması. İdlib'de diyalog kurmak isteyenlerle barış anlaşması yapılması imkanı değerlendiriliyor diye yuvarlak bir cümle kurduğunu belirtmek gerekiyor. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin arasındaki farklılık çok göze batıcı bir farklılıktı. Onu belirtmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de statikonun korunması olduğu gibi sivillerin orada tutulması vurguları öne çıkarken, Vladimir Putin oradaki teröristlerin tamamen temizlenmesi gerektiği vurgusu yaptı. Bu görüldü. Zaten Astana süreci de aslında Türkiye 12 tane kontrol noktası kurmuştu biliyorsunuz. Astana süreci de oradaki ılımlıların ayrılması, geri kalan BM kararları uyarınca terör örgütü olarak nitelendirilen El-Kaide, IŞİD gibi unsurların ise ateşkesten dışlanması ve onların temizlenmesi üzerine tesis edilmişti Astana süreci. Tabii burada çok tartışmalar yapıldı. Türkiye'nin bu misyonu Astana süreci uyarınca tam olarak başaramadığı eleştirileri eksik olmadı. Tabii bu son derece vakit verdi bu süreç Suriye ordusunun yeniden toparlanmasına müttefiklerinin yardımıyla ve sıra en son artık İdlib'de %60'dan fazlasını El-Kaide'nin kontrol ettiği, Rusya'nın en son 3 gün önce El-Kaide'nin hedeflerine nokta atışıyla El-Kaide hedeflerini vurduğunu aktaralım. Velhasıl ne olacak? Astana süreci burada sona mı erdi? Nasıl sürdürülecek? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Programın ikinci yarısında değerli konuğumuza da soracağız bu zirvenin sonuçlarının ne olacağını. Ortak bildiride memnuniyetler dile getirildi. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğüyle BM şartının amaç ve ilkelerine olan kuvvetli ve devam eden taahhütlerin vurgulandığını gördük. Sağdaki güncel durumun ele alındığı, bunun altı çizildi. BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DAEŞ, yani IŞİD kastediliyor, Nusra Cephesi yani El-Kaide kastediliyor. Tekrar El-Kaide, zaten Nusra Cephesi, sürekli isim değiştirmişlerdi. Bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıkları teyit edildi denildi. Ayrıca Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine ve ihtilafın yalnızca müzakere edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair inançlarını yineledi. Evet, Suriye'nin diğer bölgelerinde de zaten yerel ateşkeslerle bir siyasi süreç işlemeye devam ediyor. Cenevre ile Astana'yı birleştirme çabalarının devam ettiğini de anımsayalım. Tarafların siyasi çözüme ulaşma kararlılıkları vurgulandı. Dolayısıyla bütün Suriyelilere her türlü insani yardımın altı çizildi. Hızlı, güvenli, kesintisiz insani erişim sağlanmasını kolaylaştırmanın altı çizildi. Geri dönüşler BM'den ve uluslararası kuruluşlardan, uzmanlıklarından faydalanmasının altı çizildi. alıkonulan, kaçırılanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıp şahısların bu konudaki çalışma grubunun faaliyetleriyle tespiti altı çizildi. Bir sonraki toplantı da Rusya Federasyonu'nda yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle bu şekliyle zirve sona ermiş gözüküyor. Türkiye'nin zirvede perde arkasında düşen haberlere bakıldığı zaman buradaki militanları tahliye etmeyi önerdiği yolunda iddialar var. Ama on binlerce militandan bahsediliyor. Bunlar El-Kaide ile de bağlantılı militanlar. Ne olacak Türkiye? El-Kaide ile bağlantılı militanları alenen Türkiye sınırları içerisine mi alacak? Türkiye medyasında da yer alan bir plan bu. Militanlara güvenli geçiş sağlanmasına yönelik bir plandan bahsediliyor. Hakikaten akıl sır alır gibi bir şey değil. Nereden nereye? Türkiye'nin kontrolündeki belki Afrin, Cerablus ama oraları da Suriye toprağı. Sonuçta eninde sonunda uluslararası hukuk gereği Suriye'nin egemenlik haklarının bulunduğu bir toprak parçasında herhalde Türkiye'ye kalmayı düşünmüyor. Olsa gerek oralara çıksalar ne değişecek? Bu da ayrı bir soru. Daha sonra zirve sonrasında Rusya Devlet Başkanı koşulsuz önceliğimiz terörizmin bitirilmesi, İdlib'deki militanların kovulması diye vurguladı. ABD'nin derdinin ise teröristleri kurtarmak olduğunu, bunun için kimyasal silahlı komplo dahi hazırlandığı, provokasyon hazırlandığı vurguları yaptı. Silahlı muhaliflerin terörle mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini belirtti Vladimir Putin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Astana ruhundan bahsettiğini gördük. İdlib'de dediğim gibi yangını söndürmek, sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemler kullanmamak tarzında, yani operasyonu engellemeye yönelik her türlü tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığını, göç dalgası tabii Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir kaygı, herkesin tanıdığı bir kaygı, böyle bir şekilde sonuçlanmış gözüküyor Tahran zirvesi. Evet, şimdi tabii ne olacak? Nefesler tutulmuş vaziyette. Bundan sonra bir kimyasal silahlı saldırı komplosu yine Batılıların, Britanya istihbaratının bizzat kurmuş olduğu beyaz miğferler aracılığıyla, El-Kaide'nin yardım örgütü diye anılan beyaz miğferler aracılığıyla bir komplo tesis edip Suriye ordusunun üzerine kimyasal saldırıyı atmak ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa'nın bir bahane olarak kullanması ve Suriye'yi vurması. Plan bu. Rus istihbaratı günlerdir bu konuda uyarılarda bulunuyor. Özellikle Ahrar-ül-Şam'la bağlantılı cihatçı grupların klor gazı türevi bir takım gazları taşıdıkları yer isimleri de verilerek anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Nisan ayında, gerçi boş hedefleri çoğu anlaşmalı bir biçimde adeta vurmuşlardı ama bir kimyasal sahneleme, daha sonra video kayıtlarından tiyatro çekimi gibi olduğu ortaya konulmuş, tanıklıklarıyla ortaya konulmuş bir kimyasal sahneleme yaptığı anlaşılmıştı Batılıların. Tekrardan böyle bir şey mi, yoksa hakikaten sivillerin çok ciddi bir biçimde canını alacak bir başka saldırı mı Batı planlayacak? Herkes bunu merak ediyor. Bu konuda tehditleri devam ettiriyorlar ve Batı'dan yapılan açıklamalar adeta El-Kaide'ye hadi bir kimyasal silahlı saldırı yapın da biz de sayenizde tekrardan Suriye'ye müdahalede bulunalım. Tekrardan bizim için bir askeri müdahalenin yolu açılsın adeta. Böyle çağrılar yapılıyor. Özellikle Fransa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çağrıları buna saymak mümkün. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın Tahran Zirvesi öncesi açıklaması vardı. Onu da belki anımsatmak gerekiyor. İdlib'de dahil olmak üzere Suriye'deki teröristleri öldürdük, öldürüyoruz ve öldürmeye de devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Eğer Rusya olmasaydı Suriye topraklarında şu an bir terörist devlet olurdu. Buradaki gazeteciler de teröristlerin eylemlerini haberleştirirdi ifadesini kullandı Maria Zaharova. Bu zirveyi göreceğiz. İkili görüşmede ticari meseleler de ele alınacak. Rusya ve Türkiye arasında bu arada S-400 füzelerinin 2019 ortalarında Türkiye'de olacağına dair askeri teknik yetkililerden yapılan açıklamalar olduğunu belirtelim. Suriye sahasında YPG'nin bağlı olduğu Suriye Demokratik Güçleri, SDG'nin ve PYD'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi'nin Suriye'nin kuzeyinde Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi ilan ettiğini, Amerika koruması altında böyle bir özerk yönetim ilan ettiğini de belirtelim. Haberleri geldi. Eş başkanlığı Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi genel meclisi kurulmuş. Eş başkanlığına da Silam Kiryo ve Ferit Et de seçilmiş. Bir 70 kişilik yönetim, parlamento gibi 70 kişiden oluşan bir özerk yönetim tesis edilmiş. Bakalım buradaki görüşmeleri, denklemi nasıl etkileyecek, ama Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi burada da bir Kürt devleti kurma yolunda her türlü adımı atmaya hazır gözüküyor, devam etmeye hazır gözüküyor. Evet, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'dan da geçmişti. Cumhurbaşkanıyla da, Dışişleri Bakanıyla da görüşmelerde bulunmuştu. Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'ın yönetici olarak bir geleceği yok demiş. Öyle kararı Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Ama Esad'dan kurtulmak da ABD'nin işi değil diyor. Zaten kurtulmaya çalıştı ABD ama başarısız oldu tabii, onu da eklemek gerekiyor. İdlib'deki durum çok tehlikeli. Kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var diyor. Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir Suriye'ye yönelik saldırılarına hiçbir kanıt ortaya koyamamış vaziyette. Tam tersine bu saldırıların sahte kimyasal silahlı saldırılar, beyaz miğferlerin düzenlediği, çekim yaptığı filmlerle düzenlenen saldırılar olduğu ve kendi kendilerine düzenledikleri saldırılar olduğu yolunda çok sayıda kanıt, ifade, tanıklık ortaya konuldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri tabii bunu böyle kanıt var diye sunmayı yeterli görüyor. IŞİD bitene kadar da Suriye'de kalacağız demişler. IŞİD artık zaten bir bahane Amerika'nın Suriye'de kalması için, kendi kamuoyunu ve dünya kamuoyunu ikna etmek üzere. Orada IŞİD var, o zaman biz de kalırız diye BM yasalarını hiçe sayarak askeri varlığını devam ediyor. Bu arada Amerikan Hazine Bakanlığı petrol tedarik ağı olarak tanımladığı 4 kişiye 5 kuruluşa Suriye hükümetine petrol sevkiyatı ve finansal işlemleri kolaylaştırdığı iddiasıyla yaptırım uygulama kararı almış. Suriyeliler donsunlar, petrol tedarik edemesinler diye atılmış bir Amerikan adımı olarak nitelendirebiliriz bunu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da zorda. Size bir kısmen aktarmıştım dün New York Times gazetesinin editoryalini. Donald Trump'ın ekibinden biri, ben Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım başlıklı bir isimsiz yazar olarak New York Times gazetesinde editoryal yayınladı. New York Times'a okurlarını böylesine önemli bir perspektiften mahrum bırakmamak için, ismini de vermediği, görevini tehlikeye atmamak için ismini de vermediği bu makaleyi yayınlamış. Makalede Trump'ın açıkça akıl sağlığı bozuk olan ahlaksız bir adam olarak portresi çizilmiş. Ve işte özellikle de dış politikada biraz Şahin kanadı sanki temsil ediyor, izlenimi veriyor. Çünkü Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarından hoşlanmıyor bu Trump yönetim yetkilisi. Yine iki Kore'nin, Kore Savaşı'ndan bu yana bölünmüş iki Kore'nin birleşmesi, barış ve çözüm bulma çabalarını ve buna Trump'ın müdahil etmesini kendini son dakika onaylamıyor. Bunları otoriter devletlere Amerikan başkanının boyun eğmesi perspektifinden yaklaştığından yola çıkarak bunu söyleyebiliyoruz. Ve nihayetinde kendileri Trump ne yaparsa yapsın onu engelliyorlarmış, buradan öğreniyoruz. Demokratik kurumları korumaya and içmişler. Çift başlı başkanlık varmış Amerika'da. Yani Trump bir karar alırsa biz onu uygulamıyoruz, oluyor bitiyor demeye getirmiş. Tabii kimileri, Trump taraftarları bunu Amerikan başkanına darbe yapan hainler olarak sundular. Diğerleri kurumsal sistemi kurtarmaya çalışıyor. Donald Trump hakikaten çılgın bir deli. Medya ifade özgürlüğünü takmıyor. Sahte haberler diye ana akım medyaya saldırıyor. Biz bu adamla ne yapacağız derdine düşmüş vaziyette. Böyle John Brennan da yorum yapmış, eski CIA başkanı, ve oldukça olumsuz yorumlar, yaklaşan felaketin bütün ikaz işaretlerini görüyorum demiş. Amerika'da ne olacak acaba, hakikaten darbe falan mı olacak? Trump'ı, Amerikan başkanlarını görevden indirmek çok kolay bir süreç değil. Öyle savcılar iddianame falan hazırlayamıyorlar. Ortaya kanıt da koyamazsanız, Cumhuriyetçi Parti'yi de ikna edemezseniz Trump'tan desteğini çekmesi açısından, Amerikan başkanının görev süresinin bitmesini beklemek durumundasınız. Başka da çareniz yok. Bu çaresizlikler Trump yönetimi içerisinde bu tür gelişmelere sebebiyet vermiş. Bu arada tabii makaleyi kim yazdı? Bütün Amerikan medyası peşine düştü makaleyi kimin yazdığının. Mike Pence, Çoban Yıldızı sözcüğü geçiyor makalenin içerisinde. Bunu böyle 2001'den beri sürekli olarak kullanıyormuş Mike Pence. Çok kullandığı bir kelimeymiş. Acaba o mu yazdı? Ama kendisi oturup makale yazacak değil. Metin yazarı Stephen Ford'un ismi anılıyor. Tabii o da bir senedir falan çalışıyor Pence'le beraber. O zaman o da yazmış olamaz. Aa, o zaman hedef saptırıyorlar. Hani Çoban Yıldızı'nı kullanırlarsa herkes Mike Pence diye düşünecek. İşte nifak tohumu. Böyle yorumlayanlar da var. Mike Pence New York Times'ta yayınlanan bu isimsiz makaleye tepki göstermiş. Bir açıklama yapmış, demiş ki bu yanlış, saçma ve korkak yazıdan dolayı kendinden utanmalı. New York Times sözcüsü aracılığıyla, Jared Agin aracılığıyla bu makaleyi eleştirmiş kendisi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib operasyonu için İslamcı grupların çok radikal savaşçıları var. Elbette bu radikal güçlerle savaşılmalı ama sivil halkı korumak için de uğraşılmalı gibi bir cümle kurmuş. Yani mecbur, ne yapacaksınız? Mesela Hitler iktidarı ele geçirdi. Hitler'i devirmeyeceksiniz. Siviller de yaşıyor orada. Ay siviller ölmesin, Hitler kalsın, ne yapalım mı diyeceksiniz? Diyemeyeceğiniz için radikallerle savaşmak zorundasınız. Tabii sivil ölümleri engellemek için uğraşacaksınız ki Halep'te, Dera'da, Duma'da zaten Suriye ordusu ve Rusya ve müttefikleri insani koridorlar kurarak, tesis ederek sivillerin güven içerisinde çıkmaları için ellerinden geleni yapmışlardı. Elbette eline silah alan teröristlerin sivil kalkan olarak kullandıkları herkesi her zaman, eğer silah bırakmaya da ikna olmazlarsa, kurtarmanın böylesine bir savaş ortamında imkanı, ihtimali yok. Angela Merkel de biraz böyle bir vurgu yapmış. Tabii Angela Merkel bunu demiş ama mesela bir kimyasal silah komplosu kursalar tutumu ne olacak, değişecek mi? Ona da bakmak lazım. Trump'la görüşmüş, Putin'le görüşmüş. Angela Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüş ve böyle bir açıklama yapmış. Fransızlar ise baş diyelim şahinler. Suriye'yi vurmak için can atıyorlar. Macron'un, liberal başkan Macron'un açıklamaları, kimyasal silah kullanırlarsa vururuz. Yani bu Suriyeliler de o kadar aptal ki gelip vursunlar diye gidip silah kullanacaklar. Yani düşünün, savaşı kazanmak üzereler. %90'ı ele geçirmişler neredeyse, Kürt bölgeleri sayılmazsa, Amerika'nın aleni işgali sayılmazsa. Her yeri ele geçirmişler. İdlib'i de alacaklar ama o kadar kaşınıyorlar ki dünyanın kendilerini yeniden bütün tesislerini vurmaları için kimyasal silahlı saldırı yapacaklar. Düşünün, insan aklıyla böyle güzel alay ediyorlar. Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Suriye'deki durum askeri açıdan patlamaya hazır bir nokta. Niye patlamaya hazır? Sen patlatmazsan niye patlasın, değil mi? İnsan bir sinirleniyor. Karışma mesela, değil mi? Egemenlik hakları olan bir ülkeye siz hangi halkla Fransa'dan karışıyorsunuz? Birileri Paris'i karıştırsa, başkaları sizin işinize karışsa hoş mu olur diye tabii Fransız basınından pek kimse bir şey sormuyor. Gördüğümüz odur. Evet, Almanya'da. Tabii bütün bu savaşlar, Suriye'deki kriz vesaire Avrupa'ya ne olarak geri dönüyor? Sığınmacı krizi olarak geri dönüyor. Kendi kaynaklarını yeniden paylaşmak zorunda kalıyorlar. Yeniden paylaşmak zorunda kaldıklarında kendi ülkelerinde işsizlik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı körükleniyor. Yani Suriye'deki savaşı bitirmemenin bedelini tıpkı Türkiye'de biz nasıl daha ağır ödüyorsak, Almanya'dakilerde de onlarda da benzeri sonuçlar ortaya çıkıyor. Chemnitz kentinde geçenlerde size aktarmış, geçen haftadan beri eylemler var. Sağcılar eylem yapıyorlar ve göçü eleştirerek eylem yapıyorlar. İnsanlar giderek sağcılaşıyorlar çünkü yaşam kültürel olarak bir çatışmada yaşıyorlar. Sokakta yürürken kızları mesela normal alıştık şekilde yürüyemiyor. Çünkü yabancı bir göçmen, Suriye'den gelen, daha farklı kapalı bir toplumdan gelen birisi ona laf atmaya kalkıyor filan. İnsanlar böyle böyle radikalleşiyorlar. Bunun yolu, entegrasyonu nasıl sağlayacaksınız? En başta bir kere o göçü kesmeniz gerekiyor. Oradaki savaşı durdurmanız lazım ki gelmesinler. Kendi ülkelerinde güzel güzel herkes kendi ülkesinde yaşamak ister nihayetinde. Bu gösteriler devam ederken İçişleri Bakanı Horst Seehofer de açıklama yapmış. Chemnitz'te başlayan sağcı eylemlerle ilgili, bakan olmasam ben de sokağa çıkardım demiş. Yani bizim ahali haklı demeye getiriyor, tepki göstermekte. Göçü tüm kötülüklerin anası diye nitelendirmiş. Bir Alman vatandaş da öldürmüştü bu arada, onu da hatırlatmak lazım. Kendisi vatandaş olsa tabii radikallerle değil ama ben de çıkar bunları protesto ederdim. İktidar göçmen politikasını düzeltmezse halk desteğini kaybedecek diye de eklemiş ki Angela Merkel demirleydi. Avrupa Birliği'nin patronu bu sığınmacı krizi yüzünden ne kadar hırpalandı, ne kadar yıprandı kadın. Boşuna İdlib'deki radikaller temizlenmeli demiyor elbette. Çünkü işine yaramıyor. Ülkesini yönetmekte zorlanıyor bu göç olgusu sebebiyetiyle. Evet. Biraz atlıyorum, vaktim de azalıyor. İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye gitmesin Eylül ayı süresince uyarısında bulunmuş. Burada terör grupları, tabii Türkiye maalesef artık terör gruplarıyla anılıyor ki eğer böyle Türk medyasında da yazdığı gibi İdlib'deki radikal unsurları biz davet edeceksek yandık demektir. İsrail vatandaşları için potansiyel tehdit oluşturdukları yer almış. Filistin'in cesur kızı diye anılan Ahed Tamimi 17 yaşında İsrail makamları İsrail askerine tokat attığı için karşı koyduğu için alıp yargılamıştı kendisini. Daha sonra serbest bırakıldı. 8 ay tutuklu kalmıştı. 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı getirmişler Ahed Tamimi, annesi Neriman ve babası Basime. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve sol partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias, küçük bir lakaplı Antonio González Pacheco var. Franco döneminde kazandığı madalyaları geri alıyorlar. Emeklilik maaşındaki ek ödemeleri kesmekte de anlaşmışlar. Kendisi muhaliflere, Franco diktatörlüğü döneminde muhaliflere işkence yapanların başında geliyor. Lakabı küçük Billy, eski İspanyol polis müfettişi. Arttırmışlar bayağı maaşlarını geçmiş sağcı hükümetler. Şimdi tek tek geri alacaklar. Tarihin cilvesi. Kurbanlarının yakınları da eski polis müfettişinin yargı önünde hesap vermesini istiyorlar. Efendim, Kıbrıs basınında cihatçı endişesi yer alıyor. Politis gazetesi cep telefonlarında fotoğraflar bulundu başlığıyla birinci sayfadan haber yayınlamış. Kıbrıs'a giriş yapan sığınmacılar arasında cihatçılar olabileceğine dikkat çekmişler. Çoğu Dera'dan geliyorlarmış. Böyle yani işte Almanya'ya gidiyorlar, Britanya'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar. Böyle bir göç yangını her yerde devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajan, askeri albay Sergey Skripal ve kızı 8 sene önce takas edilmişti. Güzel güzel yaşarken birdenbire bir zehirlenme söz konusu oldu. Neyle zehirlendi? Novichok'la zehirlendi. Yok, Novichok o değil. Burada üretiliyor, şurada üretiliyor. Ortaya kanıt konulamadı ama isim de böyle Rusça bir çağrışım yapıyor. Rusya sorumlu tutuldu. Rusya'nın bütün çağrılarına rağmen ortaya somut kanıtlar konulmadı. Şimdi bir de kalkıp iki Rus vatandaşı, bunların da kimlikleri tartışmalı. İşte Guru'ya çalışıyorlarmış. Moskova'dan uçağa binmişler. Sıradan vizeyle ellerini kollarını sallayarak gitmişler Londra'ya. Böyle bir eskiden jel de diyorlardı. Şimdi şeyi de değiştirmişler. Parfüm şişesinden bahsediyorlar. Öyle saatler de tutmuyor aslında. Onu atmışlar, sonra tekrar uçağa binip Moskova'ya. Yani düşünün, KGB ne hallere düşmüş, bu kadar amatörce eylemler mi yapıyor? Yoksa Britanya Skripal vakası üzerinden bir kimyasal gündem mi oluşturuyor? Acaba bu Suriye ile bağlantılı mı diye soru soranlar eksik değil. Evet, biraz az vaktim kaldı. Brezilya'nın Trump'ı diye anılan bir aşırı sağcı devlet başkanı adayı var. Lula'yı ekarte ettiler biliyorsunuz, solcu diye seçime girmesine hakkında doğru düzgün ortaya kanıt koymadan yolsuzluk ithamlarında bulundular ve alenen ekarte ettiler. Amerika'nın da müdahil olduğu bir süreçte bir parlamento darbesiyle kadın lider Dilma Rousseff'i indirmişlerdi. Onun selefi Lula'yı tekrar seçime girecek diye korktular, çok popüler çünkü, ona ekarte ettiler. Şimdi Brezilya'nın Trump'ı diye anılan aşırı sağcı bir devlet başkanı adayı var. Jair Bolsonaro, onu da bıçaklamışlar. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanmış. Böyle çıkışları mıkışları hep böyle Trumpvari bir isimdi. Adamın başına bir şeyler, hayati tehlikesi yok diyorlar ama sağlığı tam yerinde mi kimse çok bilmiyor. Efendim, Riemann'dan Sometimes'la bir ara verelim. Cahit Dilek'le birlikte burada olacağız, bizden ayrılmayın.
words on her lips begin to slip. She's losing her grip on herself. And when she wants more,
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda 21. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı Cahit Dilek var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Öncelikle hemen muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Hepimiz canlı evet. Yayında izledik. Hatta İranlıların bir hatası mı yoksa bilerek mi yaptılar tam da bilemiyoruz ama canlı bir zirve oldu demek lazım herhalde. Kapalı kapılar ardında yapılacağını zannettiğimiz münakaşa demeyelim ama liderler arasındaki polemikvari ya da görüş farklılıklarını yansıtan söylemlere de tanıklık ettik canlı yayında. Hemen sorarak başlamak istiyorum bunun üzerinden. Nasıl sonucunu nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Astana evet. Süreci bitti diyenler var bu Tahran zirvesiyle. Evet. Doğru mudur sizce?
Ben daha önceki değerlendirmelerinde de bu ifadeyi kullanmıştım. Yani bu üçüncü zirve Astana sürecinde bittiği bir zirve olacaktır diye söylemiş idim. Çünkü Astana Forumu süreci niçin başlatılmıştı? Sonuçta bu çatışmasızlık sürecini, bölgelerini sonuçlandırmak üzere yapılmıştı.
Evet.
Son noktaya geldik, İdlib geldik. İdlib'de iş biterse o süreçte otomatikman rolünü tamamlamış olacaktı. Astana sürecinde tespit edilen, karar verilen bu Anayasa Komitesi de biliyorsunuz otomatikman Cenevre sürecine bağlandı. Çünkü BM özel temsilcisi bunun başkanına atandı. O oraya aktarıldı. Dolayısıyla bir şekilde Astana sürecinin rolünü tamamlamış oluyor idi. Sizin bahsettiğiniz bu polemik veya tartışmaya gelecek olursak aslında hata mıydı, bilerek mi yapıldı bilemiyorum ama bana şunu gösterdi. Yani garantörler arasında mutabakat olmadığını bir şekilde deşifre etti oradaki görüntü.
Evet.
Zaten hem karşılıklı yapılan açıklamalardan baktığımız zaman Rusya ile İran'ın bir şekilde birbirlerine daha yakın olduğunu ama Türkiye tam da karşısında buradan yapıyoruz.
Cahit Bey, bir sesinize küçük bir sıkıntı yaşanıyor. Tuşlara basılıyor galiba. Bir dikkat edebilirsek hani izleyici dinleyicilerimiz duyabilsinler sesinizi, maksadıyla söylüyorum. Beni duyuyor musunuz? Hattan düştü galiba kendisi. Peki arkadaşlarım, hatta mısınız Cahit Bey?
Evet efendim.
Hah,
evet,
pardon. Evet. Araya tuşlama sesleri girdi. Tekrar alırsanız muhtemelen duyamadı, işitemedi dinleyicilerimiz. Mutabakat olmadığı demiştiniz. Rusya ile İran daha yakın duruyorlar birbirlerine.
Evet, Rusya ile İran da daha yakın duruyorlar. Türkiye'de bunlar karşısında bir pozisyon alıyor. Eğer ne kadar üç tane garantör sanki şeymiş gibi, ortak hareket ediyormuş gibi görünseler de bu televizyonlarında yaşanan bu tartışmada, kısa tartışmada bu mutabakat olmadığını bir şekilde deşifre etti. Bana deseniz ki bu 12 maddelik bu kararı değerlendirin deseniz.
Evet,
ben
diyecektim.
Şöyle başlık atardım.
Evet.
Daha fare doğurdu. Hiçbir sonuç, somut bir sonuç yok. İyi temenniler var. İşte bu şeyler var. İyi niyet bildirileri var. Onun haricinde somut bir karar orada maalesef gözükmüyoruz. Sadece Rusya Federasyonu'nda yapılacak bir sonraki toplantı kararlaştırılmıştır ifadesi var. Onun haricindekilerin hepsi iyi niyet bildirisi.
Şimdi peki biraz da içeriğine bakarak sormak istiyorum. Burada tabii söylemler de çok önemsiz değil. Örneğin çok açık bir biçimde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib'de El-Kaide, Nusra Cephesi, HTŞ, bunların hepsinin ideolojik olarak aynı örgütler olduğunu biliyoruz. Bir de şeriat yönetimi de zaten kurulduğunu biliyoruz İdlib'de. Bayağı bildiğimiz şeriat hukuku uygulanıyor o bölgede, Suriye'nin o bölgesinde. Şimdi baktığımızda Vladimir Putin çok açık bir biçimde Suriye'deki teröristlerin yok edilmesi ortak hedefimizdir ifadelerini kullandı. Ama Cumhurbaşkanı şu anki statüyü korumak önemli. İnsani kriz olabilir vurgusu yaptı. Biz tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı vurguları yaptığını biliyoruz. Batı'dan da aynı vurguları. Türkiye'nin pozisyonu burada Rusya'dan çok Amerika Birleşik Devletleri'ne mi yakın acaba?
Ben açıkçası öyle değerlendiriyorum. Bugüne kadar yapılan açıklamalara bakarsanız işte mesela operasyonların durdurulması talebi var. Kınanması açıklamalarımız var bizim. Benzer açıklamaları Amerikalılar da yapıyor, Batı da yapıyor ama onlarınkinin biraz daha ben sözde kaldığını, bir şekilde bu üçlü garantör arasındaki çatlağı daha da derinleştirmek üzere Batı'nın bu işi söylediğini, özellikle Amerika'nın bu söylemi kullandığını ben düşünüyorum. Ve onun haricinde tabii ki bir de bizim Türkiye'nin özellikle Menbiç ve Fırat doğusunu Suriye ve Rusya'yı dışlayarak ABD ile görüşüyor olması, yani bu tamamen Türkiye'nin ABD ile iş tuttuğunu, ABD ile yani kendilerine ait olmayan bir toprağı kendi aralarında paylaşıp orada sorunu çözmeye çalışan ülkeler durumu var ki bu tamamen Batı'ya birlikte hareket ettiğini gösteren bir başka bir konu.
Konu, evet. Peki şimdi oraya da geleceğim. Bu zirve çatlakları ortaya serdi. Öyle gözüküyor. Hepimiz de öyle anlıyoruz. Başka nasıl anlaşılır onu da çok bilmek çok mümkün değil açıkçası. Çünkü çok somut olarak ortada gözüküyor.
Evet.
Bu ateşkes Şimdi şunu biliyoruz. Aslında süreci zaten hani Türkiye 12 tane kontrol noktası kurdu orada. Ilımlılaştırma misyonu üstlendi. Hatta kendileri de terör örgütleri var burada diye Mevlüt Çavuşoğlu'nun evet. ağzından işitiyoruz. Ama burada bir başarısızlık varken yeniden bir ateşkes ne anlama geliyor? Bir de Cumhurbaşkanı açıkça Nusra'ya karşı ateşkesten bahsetti ki Nusra cephesi BM'nin terör örgütü olarak onayladığı ve savaşılmasını söylediği bir örgüt. BM kararlarına aykırı bir şey yani El-Kaide ile işbirliği yapabilecek bir takım zeminler oluşturmak, öyle değil mi? Burada evet. bir Rusya liderinin imaen burada masada onlar yok. Teröristler yok masada. Onlar olmadığına göre onlar adına bir karar veremeyiz diye bir cümlesi var. Bunu siz nasıl yorumladınız?
Yani açıkçası Putin çok nazik bir şekilde uyarmış oldu bence. Evet. Çünkü Astana sürecinde alınan kararlarda da bu çatışmasız bölgesi ile ilgili alınan kararlarda da bu var. Yani hiçbir zaman ateşkese şeyler dahil olmadı. Terör örgütleri hiçbir zaman evet. dahil olmadı zaten.
Evet.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha bir hafta önce terör listesine aldıkları HTŞ'ye karşı ateşkes ilanı çağrısında bulunması evet. açıkçası ben çok anlaşılmaz buldum. Putin de açıkçası yani olabildiğince diplomatik şeyler için sert tepki gösterdi bence. Yani ve açıklamak durumunda kaldı. Yani ruhuna uygun hareket ediyoruz biz dedi. Karara da bunu koyduk dedi. Ve Cumhurbaşkanı'nın da tabii daha önce mutabık kalınmış 12 madde hilafına orada bütün basının önünde böyle bir çıkış yapmasında tabii ben çok biraz da acaba iç kamuoyuna mı oynadı orada? Yani olmayacağını bildiği bir şeyi orada gündeme getirmesini biraz şey buldum, manidar buldum tabii.
Evet. Peki bundan sonrası için ne görüyorsunuz? Şimdi bir yandan bize en son gelen haberler var. YPG'nin de bağlı bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ve siyasi meclisleri de var orada. Suriye'nin kuzeyinde Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi ilan ettiler. Amerikan koruması ve şemsiyesi altında yapılıyor bütün bunlar. Burada Astana formatındaki Tahran zirvesinde de özellikle İran'ın Suriye topraklarında davetsiz olarak bulunan, yasa dışı olarak bulunan tüm güçlerin çekilmesi ki başta Amerika Birleşik Devletleri elbette evet. Tanaf bölgesinde var. Kuzeydoğu'da Kürtlerin bulunduğu yerde var. Bir de tabii Türkiye varlığı var. O da ayrı evet. bir şey. Bu bundan sonraki süreç Türkiye açısından herkes bu sıkıntılara dikkat çekiyordu. Yani Batı'da Rusya ile işbirliği yapıyorsunuz. Doğu'da Amerika ile konuşuyorsunuz ama Amerika ile konuşmanız da bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eder nitelikte diye yorumlar yapılıyordu. Nedir burada? Türkiye nasıl bir pozisyon almaya çalışıyor peki? Ya Membiç meselesi bile tam çözülebilmiş değil Amerika Birleşik Devletleri. Yeniden bir Amerika ile anlaşma olasılığı falan mı ortaya çıktı acaba böyle davranılıyor?
Yani Türkiye tabii bu Rusya ile işbirliği yaparak ve aynı zamanda Amerika ile işbirliği yaparak Suriye'de iki taraftan mavi boncuk dağıtıyor açıkçası. Bu mavi boncuk dağıtmasının zararını da şu anda biz bir şekilde ödemeye başlıyoruz. Yani ne ona yaranamıyoruz sonuçta. Mavi boncuğu dağıtıyoruz ama yaranamıyoruz ve Türkiye sanki İdlib'den sonra bu işin biteceğini görmüş olacak ki Amerika'ya daha yakın bir şekilde bir tavır alınıyor. Ve bunun da altyapısı hazırlandı aslında. Yani bu ta NATO zirvesi kararlarından başlayarak bir şekilde İdlib'de çıkacak olan bir fırtınanın yani BM'nin tanınmadığı şekilde o kusursuz fırtınanın evet. da birlikte Türkiye'nin ABD'den veya NATO'dan bir yardım etme ihtiyacı olacak ve bir şekilde bizim bu sınırlarımıza, güneyimize, bu Hatay bölgesine, İdlib karşısına NATO veya Amerikan askerleri gelmesiyle birlikte Türkiye tamamen yine eski rolüne dönmüş olacaktır. Peki bu Rusya ile ilişkilerimizi bir şekilde etkiler mi diye peşinde böyle bir soru gelebilir. Bana göre etkilemez. Yani bir 2015 uçak düşürme deneyimini yaşadı ya ülke. Ekonomik sıkıntılar yaşadılar. Ondan sonra enerji politikalarında Rusya istediğini aldı projelerinde. Suriye bağlamında zaten işi bitti. Zaten Türkiye'nin masa dışında olduğunu görüp ona masada bir rol verme adı altında hem Fırat Kalkanı'nda hem de Afrin'de bir şekilde Rusya Türkiye'yi bir şekilde masanın kıyısına köşesine bir yere oturttu. Ve bunun karşılığında da bu Fırat'ın batısındaki Suriye egemenliğinin yayılmasında Türkiye'nin desteğini almış oldu. Ben yani Amerika tarafına geçip Rusya'yla da ilişkilerin diğer alanlara zarar vermeyecek şekilde Suriye'de biraz daha sıkıntılı bir döneme gireceğini görüyoruz. Çünkü belki size de bir gelen bilgiler vardır. Yani bu Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde aslında kontrolümüzün bir şekilde zayıfladığına yönelik bilgiler var. Bu eğer İdlib'de bir şekilde bir operasyon yoğunlaşır ise bununla eş zamanlı olarak YPG'nin Afrin'de karşı bir harekata, yani bir orayı kurtarma adı altında bir saldırıya geçeceğine yönelik bazı duyurular geliyor bize bölgeden. Hı hı. Haberler geliyor. Dolayısıyla Türkiye bir şekilde orada şu ana kadar Rusya'nın açtığı sahada bir şeyler yaptı ama sanki orayı terk etmek zorunda kalacak gibi bir de sıkıntı var.
Bu daha büyük bir sıkıntı doğurmaz mı? Tabii. Çünkü sonuçta İdlib'den göç edecek olanların da Türkiye bölgesine gitmesi planlarından bahsediliyor. Hatta yani, Türkiye'nin teklif ettiği söyleniyor. O zaman yani çok acayip bir tablo çıkacak ortaya.
Evet. Evet. Orada benim anladığım Türkiye sınıra yakın bölgede tutmayı planlıyor ama yani o kadar kişi gelirse orada onlar nasıl tutacaklar sınırda? O da çok büyük bir soru işareti. İlk sorunuzun ilk bölümünde gelecek olursak YPG'nin ilan ettiği bu özerk bölge, Kuzey ve Suriye özerk bölgesi ilan ettiğine ilişkin haber vardı bugün.
Evet.
Evet. Bu zaten daha önceki 2016 yılında ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu uygulamasının bir devamı niteliğinde aslında. Ve tam da bu zirve günü bu haberin bir şekilde yine gündeme gelmiş olması da ilginç tabii. Bir Amerikan hamlesi olarak bunu da bir şekilde görmek lazım. Hı hı. Oradaki işbirliğini bozacak şekilde Rusya, Türkiye, İran arasındaki işbirliğini bozacak şekilde gelen bir haber olarak bunu görmek lazım. Burada benim Suriye'de uzun vadede gördüğüm şu, belki orta vadede gördüğüm şu, Amerika bize el altından gösterdiği havuç şu. Yani ben Fırat'ın batısında işte mezhepçi cihatçıların kontrolünde olan bir bölge kuralım. Fırat'ın doğusunda da Kürtlerin hakim olduğu bir bölge kuralım. Bunların ikisini birleştirelim. Bunlar orada bir federasyon halinde gelsinler. Dolayısıyla senin de orada etkinliğin olsun gibi bir havucu Türkiye'nin önüne ben sunduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin buna sevinerek baktığını düşünüyorum ama sonuçta burada Afrin'de düşünecek olursak, Membiş'te düşünecek olursak bu ilan edilecek olan bu Kuzey Suriye Federasyonu veya işte bugünkü adıyla haberlere düşen Kuzey ve Doğu Suriye özel bölgesi adı altında Kürtlerin etkin olacağını bir şekilde görüyoruz artık. Dolayısıyla orada İdlib'de ağırlıklı olarak kalacak cihatçılar üzerinden Türkiye orada ne kadar bir etki üretebilir Suriye sahasında, o da tabii soru işareti.
Evet. Bir de tabii bunun kimyasal silah komplosu üzerinden yeniden Suriye'nin tehditleri var tabii. Britanya'nın, ABD'nin ve Fransa'nın özellikle yani adeta bir davetiye çıkartırmış gibi cihatçılara. Ay siz kendi kendinize bir sahte bir şey sahneleyin de biz tekrardan bunları vuralım tarzında. Açıkça çünkü aksi takdirde hiç anlaşılır gibi değil. Kazanan bir taraf vurulmak için dünyanın büyük güçleri tarafından niçin böyle bir şey sahnelesin? Bir de tabii istihbarat kaynaklarından bilgiler de aktarılıyor ama siviller üzerinden başka bir denklem kuruluyor. Türkiye ne yapar böyle bir şey olursa? Amerika'nın yanında mı alır tavır?
Yani daha önceki iki seferde Amerika operasyonlarını alkışlayan Türkiye, üçüncü seferde de yani bugün bu ortak toplantıda da defalarca yani Putin'in ve Ukrayna'nın yüzüne baka baka Esad'a yönelik ağır suçlamalar bulunması Erdoğan'ın, böyle bir olayda yeni bir kimyasal saldırıda yine Amerikan tarafında yer alacağını, alkışlayacağını bir şekilde gösteriyor. Hı hı. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani şimdi burada öyle bir durum oluşturuldu ki ya bu kimyasal saldırı konusu Rusya, Suriye tarafını da bir şekilde harekete geçirebilir. Yani bu konu kimyasal saldırı olmasa bile sanki olacakmış, yapılacakmış gibi bir hava yaratılması, ya saldırı olmadan önce Suriye ve Rusya'yı bir şekilde daha hızlı bir şekilde operasyon yapmaya tahrik edebilir. Yani bu kimyasal saldırıyı önleyelim diye. Dolayısıyla burada çok sıkıntılı bir durum var. Her iki durumda da Türkiye'nin işine gelmeyecek bir sonuç olacak. Yani burada kimyasal saldırı olsa da bu HTŞ tarafından yapılsa da Türkiye'nin işine zarar verecek bir durum olacak. Öbür türlü de bir durum olacak.
Evet.
Her iki durumda Türkiye kaybeden bir pozisyona sürükleniyor. Ama burada tabii ki HTŞ'yi ikna etmeye adayım demek, işte 13 ateşkesi uzatalım demek, Yani Türkiye orada bir söylem geliştirirken kendisinin uğraştığı sorunlara bunun yarın bir gün aynı evet. reçeteyi Türkiye'ye sunmayacaklarını düşünmemek bana büyük bir hata gibi geliyor. Yani sizin aynı şeyi size karşı söylerlerse, PKK'ya karşı siz de terör ateşkesi yararını derlerse biz nasıl bir cevap vereceğiz? Evet. Bunun bir karşılığı yok. İkincisi, bu ılımlı muhalif, yani ben Suriye politikasındaki temel yanlışlarımız, en temel yanlışımızın Esad'ı dışlamak olduğunu, yani gömleğin evet. birinci düğmesinin yanlış iliklerini düşünüyorum. Bunun yanında söylemlerde, kavramlardaki diğer tanım da şu, ılımlı muhalif, silahlı muhalif kavramının da yarın bir gün bizim başımıza bela olacağını, bize karşı kullanılacağını ben düşünüyorum. Bunun örneği, ya PKK'yı herkes terör örgütü olarak kabul ederken PYD-YPG'yi kabul etmiyorlar. Yani yarın bir gün bize deseler ki PYD-YPG Suriye'deki ılımlı muhaliflerdendir. Biz onu öyle görüyoruz. Sen diğer ÖSO'cuları nasıl görüyorsan biz de bunu böyle görüyoruz deseler biz nasıl bir karşılık vereceğiz?
Zaten öyle demiyorlar mı? En yetkilileriyle evet. görüşüyorlar Türkiye açısından. Tabii Türkiye'nin perspektifinden bakarsak yani, problemli bir durum değil mi?
Evet. Yani bu yani bizim tanımlamalarla onlar bunu kullanmaya kalkarlarsa bu işin içinden kalkamayız. Yani oradaki yan... İç politika hedefli dış politika söylemleri Suriye'deki yarın bir gün bizim içerideki durumumuzda riske atan bir görüntü veriyor maalesef.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Cahit Dilek, 21. Evet. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı. Çok teşekkürler evet. yorumlarınız
ben
için.
Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Tahran zirvesini ele almaya çalıştık. Çok taze, yeni bitti zirve. Önümüzdeki hafta yankıları devam edecek. Hele ki İdlib'e artık yavaş yavaş başlamakta olan operasyon ve Batı'nın da kimyasal silah saldırısı ya da sahnelemesi üzerinden bir girişimde bulunabileceği tehlikeli bir hafta sonundan geçeceğimiz açık. Göreceğiz hep birlikte, farklı görüşlerle değerlendirmeye çalışacağız. Colonel Buckshot'tan Six Day War'la veda edelim bu haftaya. At the starting of the week, at summit talks you'll hear them speak, it's only Monday. Negotiations breaking down, see those leaders start to frown, it's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting, taking lunch, the news will hit you like a punch, it's only Tuesday. You never thought we'd go to war, after all the things we saw, it's April Fool's Day. Tomorrow never comes until it's too late. We'll all go running underground, and we'll be listening for the sound. It's only Wednesday. In your shelter dimly lit, take some wool and learn to knit, 'cause it's a long day. Tomorrow never comes until it's too late. Hear a whistling overhead. Are you alive or are you dead? It's only Thursday. You feel the shaking of the ground. A million candles burn around. Is it your birthday? Tomorrow never comes until it's too late.
Oh, that shelter is your home, the living space you have outgrown. It's only Friday.
Eksende, dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.